Sayfa 595. Lenz'in gözleri bir denklemi çözüp bir yenisine geçmiş bir bilim adamınkiler gibi parlıyordu. Onun için de bu tür değiş tokuşların kaçınılmaz olduğunu söylüyorum diye devam etti. Bir kere bunu kavradıktan sonra kendinize daha yüksek düzeyli sorular sormaya başlarsınız. Nitel sorular, nicel sorular değil. Burada elimizin altında büyük bir hayırseverin veya düşünürün, kamu yararına katkısı tartışılmaz olan birinin yararlı yaşam süresini uzatmak olanağı var. Sırp kökenli bir keçi çobanının hayatı bu yararın yanında yedir ki, ya da kaderinde bir yoksulun ya da küçük suçlu hayatından başka bir şey olamayacak okuması yazması olmayan bir çocuğun ki, ya da aksi halde günlerini Floransa'yı ziyaret eden turistlerin ceplerinden cüzdanlarını aşırmakla, gecelerini ise saçlarındaki bitleri ayıklamakla geçirecek bir çingene kızınınkini. Size insan hayatının kutsal olduğu öğretiliyor, o yüzden her gün bazı hayatların başkalarından daha değerli olduğunu anlatan kararlar alıyorsunuz. Hayatlarını çoğunluğun iyiliği için feda edenleri düşündükçe kederleniyorum gerçekten. Gösterdikleri özverinin gereksiz olması samimi olarak isterdim ama aynı zamanda türümüzün tarihindeki bütün büyük başarıların insan hayatları pahasına gerçekleşmiş olduğunu da biliyorum. Uygarlığımızın hiçbir belgesi yoktur ki eş zamanlı olarak bir barbarizm belgesi olmasın. Bunu söyleyen büyük bir düşünürdü. Çok genç yaşta ölen bir düşünür. Benim bu konuşma karşısında adeta deli tutulmuştu. Lenz gelin dedi. Burada size merhaba demek isteyen biri var. Eski bir dostunuz. Benim şaşkınlıktan ağzı bir karış açıldı. Profesör Godwin, ben. Karşısındaki çoktandır emekliye ayrılmış olan üniversite hayatındaki eski rehberiydi ama adam şimdi daha dik duruyor, bir zamanlar buruşuk olan cildi pürüzsüz ve pembe gözüküyordu. 82 yaşından onlarca yıl daha genç göründüğü kesindi. 20. yüzyıl Avrupası'nın emekli tarihçisi John Barnes Goodwin güçlü kuvvetli bir erkek görünümündeydi. El sıkışı bile güçlüydü. Ben aman tanrım diye soludu. Godwin'i tanımış olmasa karşısındaki adamın 50'li yaşlarını başlarında olduğunu söyleyebilirdi. Godwin seçkinlerden biriydi. Gayet tabii yöneticilerin seçilmesinde perde arkasından rol oynayanlardan biriydi. Güçlüydü ve son derece güçlü bağlantıları vardı. Goodwin, Lenz'in başarısının akıllara durgunluk veren kanıtı olarak karşısında duruyordu. Büyük salondan girilen bir odacıkta bulunuyorlardı. Burası divanlarla, koltuklar, yastıklar, okuma lambaları ve çeşitli dillerde gazete ve dergilerle dolu raflarla rahat bir şekilde döşenmişti. Ben'in şaşkınlığı Goodwin'in hoşuna gitmişti. Jürgen Lenz'in ise ağzı kulaklarına varıyordu. Goodwin, bütün bunlardan nasıl bir anlam çıkaracağını belli ki bilmiyorsun dedi. Uygun bir yanıt bulmak genç adamın birkaç tanesini aldı. Bir şekilde öyle. Doktor Lenz'in başarısı olağanüstü. Hepimiz ona sonsuz minnettarız. Ama sanırım bize armağanının anlamının ciddiyetinin de bilincindeyiz. Esas itibariyle bize hayatlarımızı geri vermiş sayılır. Gençliğimizden de çok yeni bir şansa kavuştuk. Ölümü erteletmiş sayılırız. Tarihçi kaşlarını çattı. Bu doğaya karşı mı diyeceksin? Olabilir. Kanseri tedavi etmenin doğaya karşı gelmek olması gibi. Hatırlarsın, Emerson bize ihtiyarlığın tek hastalık olduğunu söylemişti. Goodwin'in gözleri parlıyordu. Ben onu dona kalmış halde dinliyordu. Üniversitedeyken hocasına daima Profesör Goodwin demişti ama şimdi ağzını almamayı yeğliyordu. Sadece niçin dedi. Niçin mi? Kişisel anlamda niçin'i sormaya gerek var mı? Bana yeni bir hayat verildi. Belki de iki hayat. Lenz, beyler kusuruma bakmazsınız değil mi diye araya girdi. İlk helikopter havalanmak üzere, gideceklerle vedalaşmam lazım. Adam yalnız acele değil, adeta koşar adımlarla odadan çıktı. Goodwin anlatısına devam etti. Benim yaşıma gelince ham muzlar satın almazsın. Tamamlayacak kadar yaşayacağını ummadığın kitap projelerini kabul etmezsin. Ama şimdi benim ne kadar çok şey yapabileceğimi düşünsene. Doktor Lenz beni arayana kadar bulunduğum konuma gelene, bildiklerimi öğrenene, sahip olduğum anlayışa ulaşana kadar onlarca yıl savaş verdiğimi, çalıştığımı ve öğrendiğimi, ne çare ki her şeyin bir anda elimden koparılabileceğini hissediyorum. Gençlik bile bilse, ihtiyarlık ise yapabilse. Doğru değil mi? Bütün bunlar doğru olsa bile... Gözlerin var senin. Önünde olanları görebiliyorsun. Bana baksana Tanrı aşkına. Farson kütüphanesinin merdivenlerini bile çıkamazken şimdi koşabiliyorum. Ben Goodwin'in başarılı bir deney olmakla kalmadığını görebiliyordu. Onlardan biriydi. Lenz'in işbirlikçisiydi. Yapılan zulümden, cinayetlerden haberi yok muydu? İyi de burada olanları... Dışarıdaki mülteci çocukları görmediniz mi? Binlerce kaçırılmış çocuk. Sizi rahatsız etmiyor mu bu? Goodwin'in rahatsız gözüktüğü kesindi. Bu işin bilmemeyi yerlediğim yönleri olduğunu itiraf ederim. Zaten bunu açıkça belirttim. Ben binlerce çocuğun süregelen katlinden söz ediyoruz dedi. Tedavi bunu gerektiriyor. Lenz buna hasat diyor. Sistematik bir katliamı anlatan çok güzel bir kelime. Goodwin ahlaksal açıdan karmaşık bir durum diye geveledi. Honesta, turpitudo, espro, caso bona. Ben iyi bir dava uğruna suç işlemek fazilettir diye çevirdi. Publius Cyrus, bunu siz bana öğretmiştiniz. Demek Goodwin de onlardan biriydi. Lenz'e katılmıştı. Önemli olan davanın gerçek bir değeri olmasıdır dedi. Deri divanlardan birine yürüdü. Ben de karşısındaki divana oturmuştum. Eski günlerde de Sigma'nın davasına katılmış mıydınız diye sordu. Evet, onlarca yıldan beri. Bu yeni döneme de katılmaktan kıvanç duyuyorum. Her şey Lenz'in liderliğinde çok farklı olacak. Bütün arkadaşlarınızın aynı fikirde olduklarını sanmıyorum. Doğru, Lenz onlara Angeli Rebelli diyor asi melekler. Direnmek isteyen bir avuç kişiydiler. Kendilerini beğenmişlikten ya da dar görüşlükten ya da Lenz'e güven duymuyorlardı ya da yeni bir liderin ortaya çıkmasından dolayı kendilerini aşağılanmış hissediyorlardı. Sanırım işlerinden bir kötü de yapılması gereken özverilerden dolayı vicdan azabı duyuyordu. Güç dengeleri ne zaman değişse bir çeşit direniş beklemek gerekir ama birkaç yıl önce projesini deneme aşamasına ulaştığını duyurduğu zaman çoğunluğun liderliğini kabul etmek zorunda olduğunu Lenz açıkça belirtmişti. Bunu herhangi bir çıkarcı düşünceyle de yapmadı. Ne var ki? Evet, kimlerin programa yani kalıcı seçkinlere dahil edileceği konusunda güç bazı kararların alınması gerekiyordu. Partizanlık tehlikesi fazla yüksekti. Lenz tam bizim gereksindiğimiz liderdi. Çoğumuz bunu kabul ettik, birkaçımız ise istemedi. Şunu söyleyin, planınız sonunda herkesin yani kitelerin de bu tedaviden yararlanmasını içeriyor mu ya da sadece Lenz'in büyükler dedikleriyle mi sınırlı kalacak? İşte bu ilginç bir nokta. Dünyanın bu muhteremler grubunun içinden yeni adaylar seçmeye Jürgen'in beni memur etmesi benim için bir şerefti. Doktor Lenz bizlere, Die Weidergeborenen, yeniden doğanlar diyor. Sigma grubunun çok ötelerine uzanıyoruz. Walter'ı ve eski dostum Miriam Bateman'ı. Yargıç Miriam Bateman'ı getirdim. Buna layık olanların seçilmesine yardım etmekle görevlendirilmiştim. Bu kimseler önyargısız olarak dünyanın her köşesinden, Çin'den, Rusya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan seçilebiliyorlar. Yalnız büyüklüğe ayrıcalık tanınıyor. Ama Arnold Carr benden o kadar yaşlı değil ki. Aslında bu tedavilere başlanması için ideal yaşta sayılır. Eğer isterse çok uzun olacak hayatı boyunca 42 yaşında kalabilir ya da yine 32. yaşının biyolojik düzeyine dönebilir. Tarihçinin gözleri hayranlıktan iri iri açılmıştı. Şimdiye kadar 40 kişi olduk. Ben anlıyorum ama diye yaşlı adamın sözünü kesecek oldu. Dinle beni ben. Seçtiğimiz ömür anayasa mahkemesi yargıcı siyah ırktan olan çok büyük bir hukukçudur. Bir ortakçı çiftçinin oğlu olarak dünyaya gelmiş, ayrım olduğu kadar ayrımın kaldırılmasını da yaşamıştır. Hayatı süresince biriktirdiği ilim, irfanı düşünsene. Kim onun yerini doldurabilir ki? Eserleri sanat dünyasına devrim yaratan bir ressamın içinde kim bilir daha ne kadar çok tablo vardır. Düşünsene ben, tarihin en büyük bestecileri, yazarları, sanatkarları, Shakespeare'ler, Mozart'lar bu keşiften yararlanabilselerdi. Ben öne eğilerek bu çılgınlık diye kükredi. Zenginler ve güçlüler, yoksul ve güçsüz olanlardan iki kat daha uzun yaşayacaklar. Seçkinlerin kahrolası bir komplosu bu. Goodwin, öyle de olsa ne çıkar diye aynı şiddetle karşılık verdi. Eflatun filozof kralı, bilgelerin yönetimini yazdı. Uygarlığımızın ilerlediğini ve gerilediğini o anlatmıştı. Derslerimizi sadece tekrar unutmak için öğreniyoruz. Tarihin trajedyaları onları unutmuşuz gibi tekrarlanıyor. Yahudi soykırımı, sonra onu izleyen başka kırımlar, dünya savaşları, diktatoryalar, sahte mesihler, azınlıklara yapılan baskılar. Görünüşe bakılırsa gelişmiyoruz. Şimdi ilk kez olarak bütün bunları değiştirebiliriz. İnsan türünü değiştirebiliriz. Nasıl yani? Sayıca o kadar küçük bir kitlesiniz ki. Ben kollarını göğsünün üstüne çaprazlamıştı. Seçkinlerinizin bir sorunu da bu. Goodwin beni kısaca süzdükten sonra bir kıkırtı salıverdi. Biz mutlu azınlıklar, biz kardeşler sürüsü büyük görevler için yetersiz görünüyoruz değil mi? Ama insanlık bir kolektif aydınlanma vitresi sayesinde ilerlemiyor. Bir yerdeki bir birey veya küçük bir ekip bir hamle yaptığı ve herkes bundan yararlandığı için ilerliyoruz. 300 yıl önce okuma yazma bilmeyenlerin oranının çok yüksek olduğu bir yörede bir tek adam ya da iki adam hesabı keşfetti ve türümüzün gidişatı değişti. Bir yüzyıl önce de bir adam izafeti keşfediyordu ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Söylesene ben, bir iç yakımlı makinenin nasıl çalıştığını biliyor musun? Sana parçalarını versen bir tanesinin montajını yapabilir misin? Kauçuğu nasıl sertleştirebileceğini biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Ama otomobilin varlığından buna rağmen yararlanabiliyorsun. Bu sistem böyle işler. İlkel dünyada, bu kelimeyi artık kullanmamak gerektiğini biliyorum kusuruma bakma, aşiretin bir adamının bildiğiyle bir başka adamın bildiği arasında fazla bir fark yoktur. Ama batı dünyasında öyle değil. İş bölümü uygarlığın başlıca işaretidir. İş bölümünün derecesi ne kadar yüksek olursa o toplum o derece gelişmiştir. Ve en önemlisi iş bölümün, işin entelektüel olarak bölümüdür. Manhattan projesinin üzerinde çok küçük bir grup çalışıyordu. Öyleyken gezegenimiz o sayede sonsuza dek değişti. Geçen 10 yılda çok küçük birkaç ekip insan genomunun deşifre edilmesi üzerinde çalışıyordu. İnsanların çoğunun Nigül ile Niyak'ın arasındaki farkı anımsayamamalarının hiç önemi yok. Ondan buna rağmen yararlanacaklardır. Dünyanın her yerinde insanlar kendi özel bilgisayarlarını kullanmaktadırlar. Hem bunlar bilgisayar şifresinin küçük bir ayrıntısını bile anlayamamaktadırlar. Üstünlük mutlu azınlığa ait. Öyleyken çoğunluk yararlanıyor. Türümüzün gelişmesi geniş çaplı kolektif çabalarla ola gelmemektedir. Yahudilerin piramitleri inşa etmeleri gibi. Bunu yapan bireyler çok küçük sayıdaki seçkinlerdir. Öyleleri ateşi tekerleği keşfetmişlerdir ve bu sayede hayatlarımızın manzarasını değiştirmişlerdir. Ve fenle teknolojide gerçek olan şey politikada da gerçek olabilir. Şu farkla ki öğrenme kursu burada daha uzun bir zaman süresini kapsar. Bu demektir ki yanlışlarımızdan ders aldığımız zaman yeni bir genç kuşak yerimizi almış olmakta. Onlar ise aynı yanlışları tekrarlamaktadırlar. Yeterince hayatta kalmadığımız için yeterince öğrenemiyoruz. Sigma'nın kurucuları bunun hayatın doğasındaki bir sınırlama olduğunu ve eğer hayatta kalmak istiyorsak türümüzün bunu yenmek zorunda olduğunu anlamışlardı. Şimdi sen de anlamaya başlıyor musun ben? Ben kararsız bir öğrenci gibi devam edin dedi. Sigma'nın çabaları, savaş sonrası dönemin politikalarını yumuşatma denemelerimiz sadece başlangıçtı. Şimdi dünyanın yüzünü değiştirebiliriz. Gezegenin zenginliklerinin akıllıca yönetimi ve pazarlanmasıyla evrensel barışı, refahı ve güveni sağlayabiliriz. Buna eğer seçkinlerin komplosu desem bile gerçekte o kadar kötü bir şey mi? Birkaç sefil savaş mültecisinin dünyayı kurtarmak için yaratıcılarına vaktinden önce kavuşmaları gerçekten o kadar büyük bir trajedi mi? Ben bu avantajı yalnız layık gördükleriniz için değil, değil mi dedi. Bunu başka herkesten esirgemek istiyorsunuz. Demek iki sınıf insan olacak. Yönetilenler ve yönetenler, ama bu kaçınılmaz bir şey ben. Bilgi adamlar ve yönetilen kitleler olacak. Normal bir toplum düzenlemenin tek yolu budur. Dünya daha şimdiden fazla kalabalık. Afrika'nın büyük kısmında temiz içme suyu bile yok. Herkes iki veya üç kat daha uzun yaşadığı takdirde olacakları düşün. Dünya çöker. Lens, engin zeka sayesinde avantajın bu yüzden yalnız bir azınlığa tahsis edilmesi gerektiğini biliyor. Ya demokrasiye ne olacak? Halkın halk tarafından yönetimine? Goodwin'in yanakları kızardı. Duygusal konuşmaları boş ver ben. İnsanın insana karşı uyguladığı zulmün tarihin ta kendisidir. Ayak takımının, soyluların özenle kurdukları her şeyi yok etmesi. Politikada başlıca görev daima insanları kendilerinden korumak olmuştur. Bu üniversite öğrencilerinin hoşuna gitmeyebilir ama aristokrasinin ilkesi daima doğru olmuştur. Aristos Kratos, en iyilerin yönetimi. Sorun aristokrasinin her zaman iyiyi vermemesiydi. Ama şöyle düşün, insan tarihinde ilk kez sistemi rasyonelleştirebilir. Weidegger Boren'in uygarlığı, gardiyanları olarak hizmet görücü yararlılık ve değere dayalı gizli bir aristokrasi yaratabilirsiniz. Ben ayağa kalkıp odayı arşınlamaya başlamıştı, başı dönüyordu. Sistemi haklı çıkarmaya çalışan Goodwin, ölmezliğe yakın bir yaşam süresinin dayanılmaz tuzağına kapılmıştı. Ben kaç yaşındasın? 35 veya 36 değil mi? Sonsuza dek yaşayacağını sanıyorsun. Senin yaşındayken ben de öyleydim ama 85-90 yaşında olmayı hayalinde canlandırmanı istiyorum. Tanrı o kadar yaşamayı sana lütfederse tabii. Çocukların, torunların var diyelim. Mutlu bir hayatın olmuştur, yaptığın çalışmalar anlamlıdır. Ve ihtiyarlığın bütün normal rahatsızlıklara rağmen ben... O zaman ölmek isterim diye kısa kesti. Doğru. O yaşlardaki çoğu kimsenin durumunda olduğun takdirde istersin. Ama 90 yaşında olman gerekmez. Bu tedaviye şimdiden başladığın takdirde daima hayatın en parlak çağında 30'lu yaşların ortalarında kalırsın. Ah Tanrım, senin yaşında olmak için neler vermezdim. Buna karşı ahlaksal bir itirazın olduğunu söyleme sakın. Goodwin'den bakışını ayırmayan ben bu noktada ne düşüneceğimi bilemiyorum dedi. Goodwin ona inanmış görünüyordu. Güzel, açık fikirli olmaya başladın. Bize katılmanı istiyorum. Weidegger Boronen'e katılmanı istiyorum. Ben başını kollarının arasına gömdü. Bu gerçekten insanın iştahını kabartan bir öneri. Sesi boğuk çıkıyordu. Çok mantıklı fikirler öne sürdünüz. O sırada lensin şevkle dolu sesi duyuldu. Hala orada mısın John? Sonuncu helikopterde kalkmak üzere. Goodwin aceleyle ayağa kalktı. Servise yetişmek zorundayım. Tartıştıklarımızı iyice düşünmeni istiyorum ben. Lens kolunu, sırtı kambarlaşmış ihtiyar bir adamın omuzlarına dolamış vaziyette içeri girmişti. Jacob Sonnenfeld'ti bu. Lens, güzel güzel konuştunuz mu diye sordu. Hayır, o da onlardan biri olmasın. Ben isyanla ihtiyar nazarcısına döndü siz. Goodwin, sanırım yeni bir adayımız olabilir diyerek lens anlamlı bir bakış fırlattı. Ben Sonnenfeld'in karşısına dikildi. Buenos Aires'e gideceğimi sizden öğrendiler değil mi? Sonnenfeld kırılmış göründü. Bakışını genç adamdan kaçırarak insanın hangi taraftan olacağını seçmesini gerektiren zamanlar vardır dedi. Tedavim başladığı zaman lens yine araya girdi. Gelin beyler, acele etmeliyiz. Goodwin ile Sonnenfeld sirküse doğru ilerlerken ben dışarıda bir helikopterin uğultusunu duyuyordu. Lens arkasına dönmeden Benjamin siz kalın dedi. Projemizle ilgilendiğinizi duymak beni sevindirdi. Şimdi sizinle küçük bir konuşma yapmalıyız. Ben bir şeyin arkasından ona çarptığını ve bir çeliğin bileğini hapsettiğini hissetti. Kelepçeler artık kurtuluş yoktu. Muhafızlar onu büyük holde sürükleyip egzersiz donanımı salonuyla tıbbi gözlem merkezinin yanından geçirdiler. Ben avızı çıktığı kadar bağırmaya başlayarak bütün vücudunu gevşetti. Weidergen Borgenlerden geride kalanlar olduysa onun sürüklendiğini görecekler ve herhalde itiraz edeceklerdi. Onlar gerçekte kötü insanlar değillerdi. Ama onlardan hiç kimse kalmamıştı, en azından görünürde değillerdi. Üçüncü bir muhafız genç adamın kolunun üstünü yakalayarak arkadaşlarına katıldı. Ben'in bacakları ve dizleri yerlere sürtünüyordu. Tahriş olan yerlerin acısı dayanılır gibi değildi. Genç adam tekmeler atıyor, boğuşuyordu. Dördüncü bir muhafız geldi. Ben'i şimdi iki koluyla bacaklarından kavramışlardı. Ama genç adam adamların işini güçleştirmek için kasılıyor, kıvranıyor, bir yandan da bağırmayı sürdürüyordu. Onu bir asansöre tıktılar. Bir muhafız ikinci katın düğmesine bastı. Asansör birkaç saniye sonra durunca karşılarına çıplak beyaz bir koridor çıktı. Muhafızlar onu dışarı taşırken, ben artık debelenmeyi bırakmıştım, neye yarardı? Geçmekte olan bir hemşire ona şaşkınlıkla baktı. Sonra başını hemen öbür yana çevirdi. Beni değişime uğratılmış bir ameliyathaneye benzeyen bir odaya taşıdılar ve bir yatağa yatırdılar. Onu bekleyen bir hademe muhafızlar gelmekte olduklarını mı bildirmişlerdi? Ben'in ayak ve el bileklerini renkli kayışlarla tutturdu, onu böylece kıpırdayamaz hale getirdikten sonra da kelepçelerini çıkardı. Bitkin düşmüş olan genç adam elini ayağını kıpırdatmadan dümdüz yatıp kaldı. Bir tanesi dışında bütün muhafızlar sırayla odadan çıktılar, görevlerini tamamlamışlardı. Geride kalan muhafız bir Uzi'yi göğsünün üstünde tutarak kapalı kapının yanında beklemeye başladı. Derken kapı açıldı ve Jürgen Lenz içeri girdi. Zekanıza hayranım dedi. Mağara girişinin kapatıldığını veya en azından geçilemez durumda olduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu güvenlik riskini gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Girişin dinamitlenmesini emrettim bile. Ben merak ediyordu. Goodwin gerçekten onu kendilerine katılmaya davet etmiş miydi ya da eski hocası onu sadece etkisiz bırakmaya mı çalışmıştı? Öyle ya da böyle Lenz zaten ona güvenemeyecek kadar kuşkucu biriydi ya da değil miydi? Ben, Goodwin beni projeye katılmaya davet etti dedi. Lenz metal bir arabayı yatağın yanına yuvarlayarak bir enjektörü eline aldı. Ben de dönerek Goodwin size itimat ediyor dedi ama ben etmiyorum. Ben gözlerini adamın yüzüne dikti. Hangi konuda itimat ediyor? Gizlilik gereksinmemize saygı göstermeniz hakkında. Sizin veya araştırmacı arkadaşınızın şimdiye kadar kimlerle konuştuğunuz hakkında. Demek zayıf noktası buydu. Ben arkadaşımı ona zarar vermeden salıverirseniz sizinle bir anlaşma yapabiliriz. Sonuçta ikimiz de istediğimizi elde etmiş oluruz dedi. Ve ben tabii sözünüzü tutacağına güvenebilirim değil mi? Öylesi benim çıkarıma uyar dedi ben. İnsanlar her zaman çıkarlarına uyacak şeyleri yapmazlar. Bunu unutacak olsam bile Angelo Rebelli bana her zaman hatırlatacaktır. Oysa durum basit. Benim çıkarım, Ana Navarro'yu serbest bırakmanız. Sizinki ise projenizi gizli tutmak, anlaşmak ikimizin de yararına. Lenz dudak büktü, belki. Ama önce doğal olmasa bile kimyasal yoldan sağlanacak bir dürüstlüğe gereksiniyorum. Ben bir panik dalgasını bastırmaya çalıştı. Bu da ne demek şimdi? Zararlı bir şey değil, hatta hoş bir deneyim denilebilir. Buna vaktiniz olacağını sanmıyorum. Özellikle polisler her an gelebileceklerine göre benimle anlaşmak için bu son şansınız. Lenz, Bayan Navarro burada yalnız başına dedi. Hiç kimseyle haberleşmedi. Bunu kendisi bana söyledi. Adam enjektörü uzattı ve doğru söylediğine inanabilirsiniz. Konuşmaya devam et, onu meşgul etmeyi sürdür. Ekibinizdeki bilim adamlarına güvenebileceğinizi nereden biliyorsunuz? Bildiğim yok. Her şey, bütün malzeme, bilgisayarlar, aşamalı deneticiler, slaytlar, enfüzyon formülleri hepsi buradalar. Ben ısrar etti. Yine de nazik durumdasınız. Veri dosyalarını depoladığınız yerleri sızan olabilir ve hiçbir şifre çözülemez değildir. Lenz Bey'in muhakemesindeki yanlışları belirtecek olmanın verdiği hoşnutlukla onun için buradan başka yerde bir şey depolamadık dedi. Öylesi göze alamayacağım bir risk oluştururdu. Açık konuşmak gerekirse insanlara fazla güvenerek bulunduğum noktaya gelmedim. İkimiz de dürüst olacağımıza göre size bir şey sorayım. Evet, Lens benim kolunun iç tarafına küçük şaplaklar indirerek bir toplar damarı fırlattı. Kardeşimi niçin öldürttüğünüzü bilmek isterdim. Lens iğneyi gereksiz bir kuvvetle damara sapladı. O olmamalıydı dedi. Güvenlik örgütümüzdeki bazı fanatiklerin marifeti. Bundan dolayı çok üzgünüm. Korkunç bir hataydı. Sigma'nın ilk yönetim kurulunun kardeşiniz tarafından keşfedilmesinin çalışmalarımızı tehlikeye düşürmesinden korkmuşlardı. Ben'in kalbinin atışları hızlanmıştı. Bir kez daha kendine hakim olmaya çalıştı. Ya babam dedi. Fanatikleriniz onu da mı öldürdüler? Max'i mi? Lens şaşırmış göründü. Max bir dahidir. Adama hayranım. Hayır, onun saçının teline bile dokundurtmam. Öyleyse nerede? Lens şaşırmış numarası yaptı. Bir yere mi gitti? Sen devam et. Öyleyse öbür ihtiyar adamları niçin öldürttünüz? Lens'in sol gözünün altında hafif bir seyirme oldu. Sadece temizlik yapıldı. Çoklukla Sigma ile ilişkileri olduğu halde kaçınılmaza karşı koymaya çalışan kişilerdi. Sigma'nın benim hakimiyetim altına girdiğinden, benim sevrilmemin onları yerlerinden ettiğinden yakınıyorlardı. Oysa bütün üyelerimize çok el açık davrandık. Sadece çenelerini tutmaları için onlara ödemeler yaptınız. Nasıl isterseniz. Bir vizyon eksikliği söz konusuydu. Diyelim ki programa katılmaktan sakındılar. Bir de rahatsızlık verenler, çenelerini tutamayanlar vardı. Üstelik çoktandır yararlı katkılarda bulunma yeteneğini kaybetmişlerdi. Kopuk iplikler gibi kırpılmaları gerekiyordu. Belki fazla sert bir çözüm diyebilirsiniz ama bu kadar önemli şeylerin tehlikeye girmesi söz konusu olunca insanlarla sadece konuşmakla, ellerine şaplaklar indirmekle veya sadece uzaklaştırmakla yetinemezsiniz. Daha kesin önlemlere başvurursunuz. Ben sakın vazgeçme dedi kendine. Onu meşgul etmeye devam et. O ihtiyar adamları öldürmek de gereksiz bir risk değil miydi sizce? O ölümlerin dikkati çekmeleri kaçınılmazdı. Lütfen. O ölümlerin hepsi doğal gibi gözüküyordu. Toksin keşfedilmiş olsaydı bile bunlar pek çok düşmanı olan adamlardı. Lens gürültüyü benle aynı zamanda duydu.